Ayrım 9, Gölgede ve Güneşte Futbol, Eduardo Galeano, sayfa 129. Didi, gazeteler onu 58 Dünya Kupası'nın en iyi oyun kuran futbolcusu olarak göstermişlerdi. Brezilya karmasının bel kemiği sayılan Didi, ince bedeni, uzun boynu ve heykel gibi duruşuyla sahanın ortasına dikilmiş bir Afrika fetişini andırırdı. Çim sahaları mutlak hakimiydi. Bulunduğu yerden sahanın her tarafına zehirli oklardan farksız şutlar gönderirdi. Takım arkadaşları Pele, Garincia ve Vara tarafından golle sonuçlandırılan paslar verdiği gibi zaman zaman kendisi de gol atardı. Özellikle uzaktan çektiği şutlarla kalecileri gafil avlardı. Ayağının kenarıyla vurduğunda top falso olarak döner ve sonra tıpkı rüzgara kapılan kuru bir yaprak gibi yön değiştirerek kalecinin hiç beklemediği bir köşeden ağları bulurdu. Didi top hakkında şöyle diyordu. Aslında koşan ben değilim, koşan o. Didi'ye göre top canlıydı. Didi ve top. Ben topa karşı her zaman sevecen davranırım. Ona sevgi göstermeyecek olursanız size itaat etmez. Top bana doğru geldiğinde ona hükmederim. Bana hiç karşı gelmez. Benden uzaklaşacak olduğu zaman da gel kızım derim. O da tıpış tıpış gelir. Ona tekme de atsam bana her zaman bağlıdır. Karıma nasıl sevgiyle davranıyorsam ona da aynı şekilde sevgiyle yaklaşırım. Ona sevgi duymak gerekir. Aksi takdirde ateşle oynuyorsunuz demektir. Ona kötü davranırsanız sizi sakat bırakması işten bile değildir. Bu nedenle her zaman şunu söylerim. Aman çocuklar. Ona karşı daima saygılı olun. Sizden sevgi bekleyen bir genç kız gibidir o. Siz ona nasıl davranırsanız o da size o şekilde karşılık verir. Roberto Moura'dan naklen. Copa. Ona futbolun Napolyon derlerdi. Çünkü hem kısa boyluydu hem de sahaların imparatoruydu. Sahada istediği şekilde top sürerdi. Çok hızlı bir futbolcu olan ve çok zarif çalımlar atan Raymond Copa, çim sahada harikalar yaratarak kaleye doğru ilerlerdi. Ama topu ayağında gereğinden fazla tuttuğu için teknik adamlar hırslarından saçlarını başlarını yolarlardı. Fransız futbol otoriteler ise Güney Amerika tarzında futbol oynadığını ileri sürerek onu sık sık eleştirirlerdi. Ne var ki 58 Dünya Kupası'na gazeteler onu ideal 11 arasında gösterdiler ve o yıl Avrupa'nın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı. Futbol onu sefaletten kurtardı. Polonyalı bir göçmen ailenin çocuğu olan Copa, futbola madencilerin kurduğu bir takımda oynayarak başlamıştı. O zamanlar Noyex kömür ocaklarının tünellerine babasıyla birlikte güneş batarken giriyor ve ertesi gün öğleden sonraya kadar çıkmıyordu. Carrizo. Sanki elinde topları çekebilen bir mıknatıs varmış gibi mermi hızıyla gönderilen topları yakalayarak rakip takımların moralini bozmayı yaklaşık çeyrek yüzyıl sürdüren Amadeo Carrizo, Güney Amerika futbolunda bir ekol yarattı. Hücumu desteklemek amacıyla kendi alanını terk etme cesaretini gösteren ilk kaleci oydu. Rakip oyunculara çalımlar atarak riskli bir şekilde kalesini sık sık terk ederdi. Carrizo'dan önce bir kalecinin kalesini böyle terk etmesi hiçbir şekilde izin verilmeyen bir çılgınlık olarak kabul edilirdi. Ama daha sonraları bu tür gözü pekçe davranışlar başkalarını da sirayet etti. Vatandaşı Gatti, Kolombiyalı Higuita ve Paraguaylı Chivaler de yerlerini terk ederek kalecilerin gerektiğinde hücuma katılabilecek birer eleman olduğunu gösterdiler. Bilindiği gibi taraftar, rakip takımın oyuncusunu aşağılanması gereken, nefret edilen bir yaratık olarak görür. Ama söz konusu Carrizo oldu mu, bütün takımların taraftarları onu alkışlarlardı. Çünkü hiçbir kalecinin onun kadar muhteşem kurtarışlar yapamayacağına dair yaygın bir inanç vardı. Bununla birlikte 1958'de İsveç'te düzenlenen Dünya Kupası'ndan Arjantin karması kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırarak döndüğünde herkesin taptığı bu ilah saklanacak bir delik aramak zorundaydı. Çünkü Arjantin, Çekoslovakya karşısında 6-1 gibi farklı bir skorla bozguna uğramıştı. Elbette bu yenilginin faturasını birinin ödemesi gerekiyordu. Basın ona ateş püskürdü. Taraftarlar onu ıslıklayıp yuhaladı. Carrizo gerçekten acınacak bir duruma düşmüştü. Yıllar sonra anılarını kaleme alırken adamcağız şöyle diyordu. Yaptığım kurtarışlardan çok yediğim golleri hatırlıyorum. Forma aşkım. Uruguaylı yazar Paco Espinola futbolla zerre kadar ilgilenmezdi. 1960 yılında bir akşamüstü oyalanmak amacıyla radyo açtığında bir maç nakline rastladı. Dinleyebileceği başka bir şey olmadığından ister istemez kulak verdi. Mahalli ligden Penarol kulübü Nacional karşısında 4-0 yenilmişti. Gece olduğunda nedense Paco kendisini üzgün hissediyordu. O kadar keyifsizdi ki sonunda akşam yemeğini tek başına yemeye karar verdi. Çünkü bu üzüntülü haliyle başkalarının neşesini kaçırmak istemiyordu. İyi ama bu kadar üzgün olmasının sebebi neydi? Paco'nun bir türlü anlayamadığı şey de buydu. Acaba bir fani olarak herkes gibi günün birinde bu dünyayı terk edeceği için mi üzülüyordu? Sonunda gerçeği birden fark ettim. Canını sıkan şey Penarol'ün yenilmiş olmasıydı. Demek ki kendisi de farkında olmadan Penarol'ü tutuyordu. Ve işin ilginç yanı bunu o ana kadar anlayamamıştı. Kim bilir daha kaç Uruguaylı onun kadar üzgündü ve bir o kadarı da sevinçten uçuyor olmalıydı. Paco geç de olsa gerçeğin farkına varmıştı. Normal olarak biz Uruguaylılar doğduğumuz andan başlayarak ya nasyonelli ya da Penarol'lü oluruz. Yüzyılın başından beri bu böyle devam edip gelmiştir. O zamanki gazetelerde çıkan yazılardan anlaşıldığına göre Montevideo genel evlerinde çalışan kadınlar üzerlerinde penerol ya da nasyonel formasından başka bir şey olmaksızın kapıda durup müşteri beklerlermiş. Aslında fanatik bir taraftar kendi takımının zaferinden çok rakibinin yenilgisinden zevk alır. 1993 yılında Montevideo gazetelerinden birinde gençlerle yapılan bir söyleşi yayınlanmıştı. Bu delikanlılar pazar günleri dışında her gün sırtlarında odun taşıyarak ekmeklerini kazanıyorlardı. Pazar günleri ise statta nasyonel için bağırıp çağırmanın zevkini çıkarıyorlardı. Bunlardan birisi açıkça şöyle söylemişti. Penerol formasını görmek bana öylesine tiksinti veriyor ki Penerol yabancı bir takımla oynayıp da yenilecek olursa son derece mutlu olurum. Bu durum birçok başka kent içinde böyledir. İkiye bölünmüşlük oralarda da vardır. 1988'de Amerika kıtası kupa maçının finalinde Uruguay'ın nasyonel takımı Arjantin'in Newell's takımını yenmişti. Newell's, Arjantin'in sahil kentlerinden Rosario'nun göz bebeği iki takımdan bir tanesiydi. Bu yenilgi üzerine rakip takım Rosario Central'in taraftarları sokaklara dökülerek yabancıların zaferini coşkuyla kutladılar. Buenos Aires'te Boca Juniors taraftarlarından birinin ölüm döşeğinde son ağrısının ne olduğunu bana Osvaldo Sariano söylemişti. Hayatı boyunca daima River Plate aleyhinde tezahürat yapmış olan bu adam, rakip takımın bayrağına sarılı olarak gömülmek istiyordu ve son nefesini verirken ağzından çıkan tek söz şu oldu. Hiç olmazsa ötekilerden biri geber diyecekler. Taraftarlar belirli bir kulübe ait olur da futbolcular olmaz mı? Kulüp değiştirmek iş değiştirmeye benzemez. Futbolcunun ekmeğini bacaklarıyla kazanan bir profesyonel olması önemli değildir. Forma aşkının modern futbolla bağdaşan bir yönü olmasa da taraftara bunu anlatmak mümkün değildir. Taraftar kulüp değiştirme suçunu kesinlikle affetmez. 1989'da Brezilyalı futbolcu Bebeto, Flamengo kulübünden Vasco da Gama kulübüne geçtiğinde çok sayıda Flamengolu taraftar Vasco da Gama'nın maçlarına sırf bu haini yuvalamak için gidiyordu. Taraftarların ölüm tehdidine maruz kalan futbolcu Brezilya'da herkesin çekindiği bir büyücü tarafından da lanetlendi. Bundan sonra Bebeto'nun başına aksilikler gelmeye başladı. Oynarken çok acı çekiyordu. İşin ilginç yanı bacaklarında belirli bir rahatsızlıkla teşhis edilemiyordu. Durumun giderek ağırlaşması üzerine sonunda çareyi İspanya'ya gitmekte buldu. Bu olaylardan bir süre önce Arjantin kulüplerinden Racing'de bir yıldız olan Roberto Perfumo River Plate'e transfer olmuştu. Eski taraftarları onu benzeri görülmemiş bir şekilde yuvalayıp protesto ettiklerini de şöyle demişti. Doğrusu benim bu kadar çok sevdiklerini bilmiyordum. Kulübe duyulan aşkın kuvvetli olduğu o eski günlerde bir kulüp yöneticisinin gelir sağlamak için bir futbolcuyu bir başka kulübe satmak istemesini bir taraftarın kabul etmesi mümkün değildi. O dönemlerde kulüp maç üreten bir fabrika gibiydi. Fabrika zarar ediyorsa üretim makinelerinin elden çıkarılması yerine işletmenin aktifine dahil bazı malların paraya çevrilmesi gerekirdi. Nitekim Buenos Aires'in dev süpermarketlerinden Carrefour, San Lorenzo kulübünün stadının yıkıntılar üzerinde kurulmuştur. 1983 yılı ortalarında stat yıkılırken birçok taraftar buranın taşını toprağını gözyaşları içinde ceplerine doldurmuştu. Taraftar için kulüp milliyeti belirleyen tek işarettir. Ayrıca forma, kulübün marşı ve flaması futbol sahasında destanlar yazan bir topluluğun vazgeçilmez yüksek değerleri olarak kabul edilir. Katalanların nazarında Barcelona kulübü bir kulüp olmanın ötesinde çok daha önemli bir şeydir. Madrid'in merkeziyetçiliğine karşı mücadele ruhunu ve milli bütünlüğü simgeler. 1919'dan beri Atletico Bilbao takımında tek bir yabancı futbolcu yer almadığı gibi Baskı olmayan bir futbolcu da kabul edilmemektedir. Bask gururunun simgesi bu kulüp, bünyesinde yalnızca kendi ırkından olanları barındırır. Franco'nun diktatörlüğü sırasında bölgesel milli duyguların açığa vurulması yasakken, Barcelona'nın Camp Nou ve Bilbao'nun San Mamés statları birer tapınak, birer sığınak görevi görürlerdi. Katalanlar ve Basklar gizlice hazırladıkları bayrakları statlarda ortaya çıkarıp kendi dillerinde bağırıp çağırırlardı. Bir Bask bayrağının ilk kez dalgalandığı ve polisin taşıyanları coplamadığı yer bir futbol stadı oldu. Ve dahası Franco'nun ölümünden bir yıl sonra Atletico ile Real Sociedad'ın oyuncuları ellerinde bayraklarla sahaya çıktılar. Yugoslavya'nın parçalanmasına yol açan ve bütün dünyanın elini kolunu bağlayan savaş ilk önce futbol sahasına patlak verdi. Belgrad ile Zagreb kulüpleri arasında oynayan her maçta Sırplar ile Hırvatlar arasındaki eski kin ve düşmanlık su yüzüne çıkıyordu. O sıralar taraftarlar savaş baltalarını çıkarır gibi bayraklarını çıkararak milli duygularını açığa vuruyorlardı. Puşkaş'ın golü. 1961 yılıydı. Real Madrid kendi sahasında Atletico Madrid ile karşılaşıyordu. Maçın başlarında French Puşkaş tıpkı Zizinho'nun 50 Dünya Kupası'nda yaptığı gibi golü iki kez attı. Real Madrid'in Macar oyuncusu ceza sahasına yakın bir yerde verilen bir serbest vuruşta hakemin düdüğünü beklemeden topa vurdu ve top kaleye girdi. Puşkaş sevinçle kollarını havaya kaldırdığında hakem ona yaklaşarak şöyle dedi. Üzgünüm ama ben daha düdük çalmamıştım. Bunun üzerine Puşkaş atışı tekrarladı. Topa yine sol ayağıyla vurdu ve önceki atışta olduğu gibi bu kez de defans oyuncularının başları üzerinden mermi hızıyla geçen top Kaleci Medine Beytiyan'ın ileri çıkmasına rağmen sol köşeden kaleye girdim. San Filippo'nun golü. Sevgili Eduardo, geçen gün Carrefour süpermarketindeydim. Biliyorsun, orası San Lorenzo kulübünün eski stadının bulunduğu yerde inşa edilmişti. Oraya San Lorenzo'da 4 yıl arka arkaya gol kralı olan çocukluk dönemim kahramanı San Filippo ile birlikte gittik. Tencereler, peynirler, asılı duran sucuklar arasında dolaşıyorduk. Kasaya yaklaşmıştık ki San Filippo birden kollarını açarak bana şöyle dedi. Düşün ki Boca takımına karşı oynadığımız maçta Roma'ya golü tam bu noktada atmıştım. El arabasına tepeleme doldurduğu konserveleri, etleri, sebzeleri güçlükle atışan şişman bir kadının önüne geçerek konuşmasına devam etti. Futbol tarihine geçen en hızlı goldü o. Kornerden gelecek topu bekler gibiydi ve o anı bana anlatıyordu. Takımın genç elemanı 5 numaralı oyuncuya şöyle dedim. Düdük çalınır çalınmaz topu bana havadan gönder. Hiç heyecanlanma, seni mahcup etmeyeceğim. Ben yaşça ondan büyüktüm. Çocuğun ismi Captevilla'ydı. Heyecanlanmıştı, başaramayacağından korkuyordum. San Filippo mayonez şişelerin dizili olduğu yeri işaret ederek anlatmayı sürdürdüm. Topu tam oraya yerleştirdim. O sırada müşteriler nefeslerini tutmuş bizi izliyorlardı. Top orta saha oyuncularının arkasına düştü. Hemen fırladım. Fakat biraz uzağa gitmişti. Şu pirinç torbaların olduğu yere doğru görüyor musun? Alt sıradaki rafı bana gösteriyordu. Ve sonra yepyeni lacivert takım elbisesine gıcır gıcır cilalı ayakkabılarını aldırış etmeden bir tavşan gibi fırladı. Güm diye ses çıkaran bir sert bir tekme indirdim topa. Sol ayağıyla vurmuştum. 30 yıl önce kalenin bulunduğu kasa yönüne doğru başlarımızı çevirdik ve hepimiz de topun kaleye girişini görür gibiydik. Tam radyo pillerinin ve tıraş bıçaklarının dizili olduğu yerden girmiştim. San Filippo sevinçle kollarını havaya kaldırdı. Müşteriler ve kasiyer kızlar coşkuyla alkışlıyorlardı. Neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktım. O zamanlar Nene Takma adlı San Filippo 1962'deki golü yeniden atmıştı. Sırf ben göreyim diye. Osvaldo Seriano. 62 Dünya Kupası. Hintli ve Malayalı bazı münaccimler o yıl kıyamet kopacak diye kehanette bulunmuşlardı. Ama dünya bütün hızıyla dönmeye devam ediyordu. Ve bu arada bir kuruluş Uluslararası Af Örgütü adıyla doğarken Cezayir Fransa'ya karşı sürdürdüğü 7 yıllık bir direnişin sonunda bağımsızlığa doğru ilk adımını atıyordu. Yine aynı yıl İsrail'de Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann idam ediliyordu. Avustralya'nın maden işçileri greve giderken Papa Juan kiliseyi yoksullara vererek yenilikler yapmak istiyordu. Bilgisayarlar için ilk disketler üretilirken bir yandan da ilk kez lazer ışınıyla ameliyatlar gerçekleştiriliyordu. Ve bu arada Marilyn Monroe yaşam arzusunu yitiriyordu. Bir ülkenin uluslararası oy hakkının fiyatı ne olabilir? Haiti, Birleşmiş Milletler'deki oy hakkını satışa çıkarmıştı. Karşılığında 15 milyon dolar istiyordu. Hepsi bir yol, bir hastanede ya da bir baraj içindi. Gerekli çoğunluk, Amerikan Devletleri Teşkilatı'ndan Amerikan Birliği'nin oyun bozanı Küba'yı ihraç etmek üzere karar alıyordu. Miami'den gelen güvenilir bilgiler, Fidel Castro'nun devrilmesinin bir an meselesi olduğunu gösteriyordu. Henry Miller'ın ilk defa sansürsüz yayınlanan romanı, Yengeç Dönencesi'nin yasaklanması için Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerine 75 ayrı dava dilekçesi veriliyordu. İkinci Nobel ödülünü almak durumunda olan Linus Pauling, nükleer denemeleri protesto etmek için Beyaz Saray önünde pankart taşıyarak yürürken, aynı günlerde okuması yazması olmayan Kübalı zenci Benedict Parrott, Madison Square Garden ringinde aldığı yumruk darbeleri sonucu cansız olarak yere seriliyordu. Memphis'te Elvis Presley 300 milyon plak sattıktan sonra bir köşeye çekilerek bir daha çalışmayacağını açıklamasına rağmen kısa bir süre sonra bu fikrinden vazgeçiyordu. Londra'daki plak şirketi Decca, Beatles adı verilen uzun saçlı müzisyenlerin şarkılarını plak almayı reddediyordu. Carpentier, Işık Yüzyılı adlı yapıtını Gelman de Gotha'nı yayınlıyordu. Arjantinli subaylar, Cumhurbaşkanı Frondizi'yi iktidardan uzaklaştırırken Brezilyalı ressam Candido Partinari son nefesini veriyordu. Gomeres Rosa'nın Primeras Estoras adlı yapıtı ve Vinicius de Moraes'in Para Viver un Grande Amor adlı şiiri okurlara tanıtılıyordu. João Gilberto Carnegie Hall'da Samba de Uma Nato Soy'u söylerken Brezilya karmasının oyuncuları Şili'yi devirerek 5 Güney Amerika 10 Avrupa ülkesinin katıldığı 7. Dünya Futbol Şampiyonası'nda kupayı alıyordu. 62 Dünya Kupası'nda şanssızlık Di Stefano'nun yakasını bırakmadı. 36 yaşına merdiven dayayan bu futbolcu yeni ülkesi İspanya'nın karmasında oynayarak futbol hayatının son imkanını kullanacaktı. Ama açılış öncesinde sağ dizinden sakatlanmasına rağmen aldırış etmedi. Futbol tarihinin en iyi oyuncularından altın okla kaplı Di Stefano'ya hiçbir dünya şampiyonasında oynamak nasip olmadı. Bütün dönemlerin en iyi futbolcusu Pele bir kas kopması yüzünden kadro dışında kaldı. Ve o da Di Stefano gibi şampiyonaya katılamadı. Futbolun bir başka devi Yaşin'in de başı talihsizlikten kurtulamadı. Dünyanın bu en iyi kalecisi Kolombiya ile oynadıkları maçta tam 4 gol yedi. Soyunma odasında maçtan önce yuvarladığı birkaç yudum içkinin sanırım bu yenilgide büyük payı oldu. Şampiyonluğu Pelé'nin yer almadığı, Didi'nin kaptanlığını yaptığı Brezilya kazandı. Pelé'nin yerinde oynamak kolay bir iş değildi. Ama Amarildo'nun yıldızı onun yerinde parladı. Geri hatlarda Djalma Santos aşılmaz bir duvardı. İleride de Garincia harikalar yaratıyordu. El Mercurio gazetesi Garincia hangi gezegenden geliyor başlıklı yazısını yayınlarken Brezilya ev sahibini sağdan siliyordu. Şili karması savaş alanına dönen bir sahada İtalyanları ezip geçiyordu. Bu karşılaşmadan önce İsviçre'yi ve Sovyetler Birliği'ni de devirmişti. Görüldüğü gibi Şililer spagettiyi, çikolatayı ve vodkayı mideye indirmişlerdi. Ama kahve boğazlarında kaldı. Brezilya maçı 4-2 aldı. Final karşılaşmasında 58 Dünya Kupası'nın yenilmez şampiyonu Brezilya, Çekoslovakya'yı 3-1 yendi. Bir Dünya Kupası'nın finali ilk kez televizyon aracılığıyla canlı olarak gösterildi. Gerçi yayın siyah beyazdı ve sınırlı sayıda ülke tarafından izlenmişti ama yine de önemli bir olaydı. Şili futbol tarihinin en büyük başarısını, üçüncülüğü elde etti. Yugoslavya hiçbir defans oyuncusu tarafından tutulamayan Dragoslav Sekularac adlı bir kanatlı sayesinde dördüncü oldu. Şampiyonada tek bir gol kralı sivrilmedi. Brezilyalı Garincia ile Vara, Şilili Sanchez, Yugoslav Cerkoviç, Macar Albart ve Sovyet Ivanov dörder gol attılar. Charlton'un golü. 62 Dünya Kupası maçlarından biriydi. İngiltere, Arjantin karmasına karşı oynuyordu. Bobby Charlton, İngilizlerin attığı ilk golün hazırlayıcısıydı. Flowers, kaleciyle karşı karşıya kalmış ve gole atmıştı. Fakat ikinci golü Bobby Charlton tek başına attı. Sahanın sol yarısına mutlak hakimi bu İngiliz oyuncusu, Arjantin savunmasını hallaç pamuğu gibi darmadağın etti. Koşarken topu bir ayağından öbürüne geçirebiliyordu ve sonunda sağ ayağıyla çektiği yıldırım gibi bir şutla kaleciyi gafil avladı. O bir uçak kazasından sağ çıkabilen ender insanlardan biriydi. Takımı Manchester United'ın hemen hemen bütün oyuncuları alevler içindeki bir uçağın kızgın demir yığınları arasında ölümle pençeleşirken, ölüm Bobby Charlton'un yanından pas geçti. Sırf seyirciler bu maden işçisinin oğlunun asil futbolundan yoksun kalmasın diye. Top onun emrindeydi. Talimatların uygun olarak sahada yol alıp doğruca kaleye bulurdu. Yaşin. Lev Yaşin kalesini öyle bir şekilde kapatırdı ki bir topun geçebileceği en küçük bir delik bile kalmazdı. Örümcek kollu bu dev adam daima siyahlar giyerdi. Kendine özgü bir stili vardı. Hareketleri zarif ve gösterişten uzaktı. Kıskacı andıran ellerini kaldırarak yıldırım hızıyla gönderilen topları yakalarken bedeni bir kaya parçası kadar hareketsiz kalırdı. Hatta kılını kıpırdatmadan fırlattığı bir bakışıyla top yön değiştirirdi. Birkaç kez futbolu bıraktıysa da kendisini çılgınca alkışlayan taraftarlarından ayrı kalamamış olmalı ki her defasında yeniden yeşil sahalara dönmekte gecikmedi. O bir başkaydı. Rus kaleci 25 yıl boyunca 100'den fazla penaltı atışını sonuçsuz bıraktığı gibi ayrıca sayısız kurtarış yaptı. Başarısının sırrını kendisine sorduklarında maçtan önce sinirleri yatıştırmak için tek bir sigara içtiğini ve kasları yumuşatmak amacıyla da bir iki yudum sert içki aldığını itiraf etti. 9. ayrımın sonu sayfa 144.